Tekrar hoş geldiniz değerli dostlar. Yavaş yavaş başlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce çalışmalarımız hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için şöyle kısa bir özet geçeyim müsaade ederseniz. Biz spiritüalizm konusunun ya da yeni ruhsalcı yaklaşım diyelim. Bu konuda bilimsel bir disiplin altında bu konuların ele alınması için bir çalışma başlattık. Aslında tabii bu çalışmayı biz başlatmadık. Yıllar öncesinde Stockholm'de Dünya Spiritüalistler Kongresi'ne bir bilimsel bildiri gönderen değerli bu konuları da literatüre geçen önemli araştırmacılardan birisi olan Doktor Bertrand Russell aslında spiritüalizmin bilimsel bir disiplin olarak yola devam edebilmesi için ciddi adımlar attı ve ilk başlangıcı orada atıldı. Stockholm Kongresi'ne sunulan bu bilimsel bildiriydi. Bu bildiri kapsamında baktığımız zaman özellikle Batı'da çok ciddi anlamda üniversitelerde spiritüalizmin bir karşılık bulduğunu ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapıldığını, bunun bilimsel bir metodoloji olarak ele alınması noktasında da önemli yerlere gelindiğini görüyoruz. Tabii bu işin bir de arka merdiven altı kısmı var. O da nedir? Parapsikolojiyi kullanan uluslararası istihbarat örgütleri. Bunlar işte Duru Görü, Hipnoz, aynı şekilde Duru İşiti, telepati gibi bir takım tekniklerle veya düşünceyle bir takım insanların yönlendirilmesi veya canlıların yönlendirilmesi, hayvanların silah olarak kullanılması gibi alanlarda da maalesef kirli amaçlarla da kullanıldığı bir gerçek. Tabii ki bu noktada bizim bu ülkenin düşünenleri, okuyanları olarak üzerimize düşen sorumlulukları hissetmemiz ve bu noktada ben ne yapabilirim sorusunu soran insanlar da her şeyi akademiden ya da bürokrasiden beklemek yerine biz de kendi işte cürmümüz kadarıyla bir takım çalışmaların içerisine girdik ve dedik ki eğer biz bu konunun şıhlar şeyhler uçtu kaçtılar noktasında ya da işte gurular ustalar üstatlar noktasında bir takım menfaat için çıkarlarına alet edenlerin önüne geçmek istiyorsak bizim öncelikle bu noktada bir müfredat ya da bir kürsü beklentisinden önce bunun bir ders kitabı olması gerekiyor eğitim olarak gündeme gelebilmesi için. İşte bu noktada biz şunu yaptık. 4-5 arkadaş toplandık şu anda bu odada da var değerli dostlarımız ve ilk bilimsel terminoloji veya bilimsel metodoloji kapsamında bir neo-spiritüalizm ya da yeni ruhçuluk diyebileceğimiz, yeni ruhsalcı bakış açısı diyebileceğimiz bir kitap hazırlamaya karar verdik. Fakat işin içine girince işin o kadar da bildiğimizi zannettiğimiz gibi kolay olmadığı, sohbete benzemediğini, çünkü bir konunun bilimsel olarak ele alınıp alınmaması ya da bir hangi bilimsel tekniklerin kullanılmayacağına karar verilen disiplin biliyorsunuz bilim felsefesidir. Bu konunun bilim felsefesi kapsamında nasıl ele alabiliriz noktasında önce bilgi metodolojisi konusunda bayağı bir çalıştım. Hatta benim bu alandaki çalışmalarım neredeyse 5-6 yılı buluyor. Araştırmalarım değil, merakım değil, öğrendiğim ya da tatbikatlarım değil, tamamen spiritüalizmin işte nasıl din konusu ya da inanç konusu bir takım çevreler tarafından çıkar amaçlı olarak kullanılabiliyorsa ve bunların karşılığında da gerçek din alimleri bir öğreti ortaya koymaya çalışıyorsa Kur'an veya İncil odaklı diyelim, bizlerin de bu konuda bilimsel metodolojiye sadık kalarak bu alanı çıkar ilişkileri, menfaat ilişkileri, cemaatleşme, topluluklaşma ve benzeri art niyetli çalışmalara karşı işin bu sürecin bir de hayra dönük veya doğru tarafını paylaşmamız gerekiyordu. Bu çalışmalar onun için başladı. Ben bu serzenişimi Sedef Hanım'a ilk defa yaptığım zaman o da dedi ki Ali İhsan Bey, madem böyle çalışmalarınız var, biz Spiritüel Akademi diye Twitter sohbet odaları açmaya başlayalım. Çünkü gerçekten de sohbet odalarında bazen konuşmaları dinleyince insanın saçını başını yolası geliyor. Bu arada Sedef Hanım'ı tanıtayım. Ben size odanın sorulardan sorumlu bakanıdır kendisi. Sorumluluk alanı soru sormak ve bizlerin konuşmalarındaki eksikleri, tutarsızlıklar varsa bunları ortaya koymak, eksik anlatılanlar varsa tamamlamak şeklinde bir fonksiyonu var Sedef Hanım Efendi. Bu anlamda baktığımız zaman bilimsel metodoloji olmadan bu konuya yaklaşanların genelde işte yok astral seyahat yaptım, yok aklından geçenleri okudum, yok ruhsal şifaydı, şuydu, buydu, R2 ile aile dizilimiydi, kuantum şifaydı derken ciddi bir sömürü aracı haline geldiğini maalesef görüyoruz. Aydın içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk duygusu olan kişidir. Ve şunu demez, bu benim ilgi alanıma girmiyor. Aydın sorunu gördüğü alana müdahale eden ve o sorunla ilgili gerçekler veya bilimsel çalışmalar noktasında toplumuna hizmet etmeye çalışan insandır. Ha, aydın olup olmadığını tarih karar verir. O ayrı bir konu. Bu anlamda tekrar şehitlerimize ve yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum. Bugünlerde çok acı birkaç olay yaşadık. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Şehitlerimiz Türk uygarlığı için, Türklük şuuru için, daha doğrusu bütün gezegenimizde vicdanı olan herkesin şehididir. Vicdan için şehit olmuşlardır. Zalime zulme karşı çıkmak için şehit olmuşlardır. İşte o kahramanlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri üzerlerine düşeni layıkıyla yaparken bizlerin de Türk Silahsız Kuvvetleri olarak toplumumuza nasıl hizmet edebiliriz'in konu başlıkları altında da ciddi bir sömürü noktasına dönüştüğünü, ister duygu sömürüsü diyeyim, ister finansal sömürü diyeyim, bu kerametler, mucizeler veya işte spritüelizm başlığı altında dejenere bilgilerin toplumla paylaşılması noktasında biz de üzerimize düşeni yapmakla sorumluyduk. Bu takım çalışmasında onun için başladı. Dün akşamki sohbet odamızdan sonra ben bir sohbet odasına katıldım. İsim vermeyeceğim. Duyduklarımdan saçlarım diken diken oldu. Defalarca söylememize rağmen trans olabilir, tefekkür olabilir, meditasyon olabilir. Bu alanlarda yapılan çalışmalarda asla işte bitki çayı, tütsü ya da bir takım objelerin kullanılmaması gerektiği, bunların doğrudan obsesyona sebep olacağı, çok tehlikeli olduğunu, insanın zihinsel yapısını dejenere eden sonuçlar olabileceğini sanki hiç paylaşmamışız gibi dün bir tweet odasında girdiğimde efendim alkol alınırsa bir de aç karnına bilmem vodka içilirse şöyle aşkın haller yaşanılıyor, böyle astrale çıkılıyor gibi önce kulaklarıma inanamadım, tam da uyumak üzereydim. O sinirle kalktım, tekrar sohbet odasına girdim. Hem yöneticiye sağlam bir eleştiri yazısı yazdım. Nasıl bu bilgileri paylaşırsınız? Ne demek aç karnına vodka içerek transa girmek falan diye. Hem de bunu söyleyen kişiye yazdım. Bazı arkadaşlarımız belki bilerek ya da belki bilmeden ya da bu işin esprisi, gerçi bunun esprisi de olmaz ama arkasından yine başka bir odada isim vermeyeceğim bilgi kitabı diye hiçbir bilimsel ya da spiritüel temeli olmayan bir konudaki bir kişinin kendisinin Mevlana'nın enkarnesi olduğunu söyleyen bir kişinin efendim 30 bin civarında da takipçisi varmış. Eğer o kitabı okuduğunuzda rahatsız olursanız ya da hoşunuza gitmezse anlamazsanız bu sizin yeterli bilinç seviyesinde olmadığınız, yani gerizekalı demedi arkadaş ama bilinç yoksunu olduğumuzu gösterilmiş. Tabii bana da gelenler geldi. Mikrofon istedim. Üzerime düştüğü kadarıyla kibarca da şunu söyledim. Birazdan söyleyeceklerimi siz anlamazsanız, biz de sizin zekanızla ilgili soru işaretleri olduğunu söylesek bu ne kadar bilimsel olur. Velhasıl bu konular ister sosyal çevre için olsun, ister maddi veya manevi tatmin aracı olarak olsun, ülkemizde maalesef çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve işin ilginç tarafı bu konuları bilimsel bir disiplin olarak Avrupa'da yayılmasını sağlayan kişi tıp doktoru olan, bilim dünyasının içinden gelen Doktor Bedri Rüsselman bu toprakların çocuğuyken, bu topraklardan çıkmışken bizim hala böyle uçtu kaçtı, kerametli, şuydu buydu gibi şıhlar şeyhler vesaire gibi konular altında efendim astral seyahat şöyle yapılır, aman ha şunu yap, bu yoksa seni cinler kapar falan gibi karikatürize ederek anlatıyorum, lütfen yanlış anlamayın. Bu konuların gündem olması ve bu odalarda yüzlerce kişinin merakla bunları dinliyor olması bizim bu seri şeklinde odaları açmamıza neden oluyor. İnşallah bir eğitim kitabı halinde de biz bunu bir müfredat kitabı halinde de getireceğiz. Dün de özetlemiştim, 40 ana bölüm altında 200 küsur civarında alt başlıkta sanırım bayağı kalın bir kitap olacak. İşte bugünkü oda başlığımızı özellikle obsesyon ve aura kavramları üzerinde açtım. Obsesyonun tabii ki psikolojide bir karşılığı var. Takıntı da olarak geçer ama spiritüel dünyada ya da ruhçuluk dediğimiz o disiplin içerisinde ben ruhsalcılık demeyi de tercih ediyorum. Çünkü ruh bambaşka bir kavram, Kur'ani bir kavram. Ruhsalcılık diyelim. Obsesyon ve aura kavramlarını yine biz bilimsel metodoloji çerçevesinde ele almaya çalışacağız. Bilimsel metodoloji deyince aklınıza böyle günlerce konuşulacak ya da binlerce sayfalık kitaplar gelmesin. Metot bellidir. Bir, bir bilgiyi nasıl teyit ederiz? Bir bilginin yani doğru olduğunu, tutarlılığını nasıl kontrol edebiliriz? Ya da bir iddianın gerçekten bir bilimsel kanıt olarak ortaya konulması için rastlantısallık hesapları nedir? Yani işte birisi çıkıp bak senin işte aklından geçeni ben okuyorum dediği zaman bir defa bildi diye ya da üç defa bildi diye evet biliyor, anladı, çözmüş bu işi diyebilir miyiz? İşte bilim öyle diyemez. Çünkü bilimin rastlantısallık kriterleri var. O nereye kadar bu tesadüftür, nereden sonra gerçeklik payı vardır, hangi aşamadan sonra gerçektir? İşte biz bu disiplin çalışması derken, bilimsel disiplin çalışması derken bu konuları bu şekilde ele alıyoruz. Bugün Gamer Bey ve Tufan Bey önce sunum yapacaklar. Sonrasında ben hani geriye kalan konularda aklıma bir şeyler gelirse paylaşacağım. Dikkat edin, dünya üzerinde yaklaşık kayıtlı olanı söylüyorum ben, belgeli olanlarını söylüyorum. 4000 yıldır devletsiz kalmamış bir tek millet var. Hatta aynı anda bugün bir değerli arkadaşımızın sohbet odasında da bu konuya değinen bir kardeşimiz oldu. Aynı anda 3-5 tane devletimiz olmuştur. Bu anlamda Türk milletinin bu asla böyle ırkçı bir yaklaşım değil. Türklük şuuru anlamında anlatıyorum. Genetik bir yaklaşım değil. Irkçı, kafatasçı bir yaklaşım değil. Türklük şuurunun ve Türk uygarlığının yeryüzünde gerçekten ilahi sistemi belki de en iyi anlamış. Milletler olarak söylüyorum, yanlış anlamayın. Uygarlık olarak söylüyorum. Ve bunu hani ilahi nizam diye bazen duyarız. Ya da kızıl elma konusu bazen çok yanlış anlatılıyor. İlahi sistemin işleyişini çok iyi çözmüş. Mesela çok ilginçtir. Göktürk yazıtlarındaki nice ağızlar nice çoklara galebe çalmıştır yazısının arkasında müthiş bir ilahi irade kanununun o taşa nakşedilmiş halini görürüz. Ve orada Türk milletinin, tekrar söylüyorum, uygarlık anlamında Türk milletinin, Türk uygarlığını içselleştirmiş bir milletin gerçekten de tarih sahnesinde hep zalime, zulme karşı mücadele ettiğini, hep mazlumun yanında olduğu, ha istisnalar olmamış mıdır? Tabii ki olmuştur. Sonuçta beşer, şaşar, yanlışlar olur ama Türklük şuuru kavramını inşallah sohbet odalarımızdan birinde ve Anadolu'nun vazifesi, Anadolu'nun özellikle Toynbee'nin bile dikkatini çekip 60'larda önlem alın Türk milletine karşı dediği, Toynbee dediğim kişi sömürgeci danışmanıdır. Türk milletine karşı önlem alın derken orada neye istinaden, hangi parametrelerle bunu söylemiştir gibi bu konuları Anadolu'nun fonksiyonu ya da Anadolu Türk milletinin yeryüzündeki konumu, vazifesi gibi başlıkları gene bu müfredat çerçevesinde ele alacağız. Orada da göreceğiz ki bugün kendilerine İsrail deyip işte yok vaat edilmiş topraklar saçmalığı ve ahmaklığıyla kendilerini bir vazifeli kavim gibi anlatan çalıntı bir bilgiyle kendilerine İsrail diye devlet ismi koyan o Siyonist soykırımcıların aslında İsrail kelimesiyle de hiçbir alakaları yoktur. Sadece tarihsel bir bilgiyi çalarak kendi üzerlerine maske olarak kullanmışlardır. Bu Beni İsrail konusunu falan ileride ele alacağız. Değerli arkadaşlar, yavaş yavaş isterseniz konumuza başlayalım. Sedef Hocam bu konuyu açtığı için bu bilgileri paylaştım. Spiritüalizmin konusu sadece obsesyon, aura, ruhsal celse, işte ne bileyim şuur, enerji alanları, madde, ruhsal yapı, ruhsal varlık değildir. Spiritüalizmin alanlarından, önemli alanlarından biri de fonksiyon verilmiş milletler. Neden verilir bu fonksiyon? Neden bu bazen herkesin umudu kestiği anda, hiç mümkün değil, bitti artık dediği anda kendi küllerinden yeniden bir Türk milleti şahlanıp Kurtuluş Savaşı'nı verip tarihten yok ettiklerini zannettikleri bir anda yeniden Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bilinç nedir? Bunun arkasındaki ruhsal motivasyon nedir? Bunları da yine spiritüel kavramlar çerçevesinde ele alacağız. Keşke bunu dediğim gibi bizler değil, akademideki değerli hocalarımız ilgilense, bu konuyu onlar ele alsa. Mesela Bedruhi Selman'ın çok ilginç bir olayı vardır. Hani spiritüalizmin bilimsel temellerini atmıştır dediğimiz doktor Bedruhi Selman'ın 16 yaşında Çanakkale Savaşı'na gönüllü yazılmıştır, biliyor musunuz? Gönüllü. Ve şehit olmak makamının o yüceliği karşısında o elde ettiği bilgi, şehitlik makamını merak edip araştırıyor. Araştırdıktan sonra hayran oluyor ve diyor ki ben Çanakkale'ye, 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz, Çanakkale'ye gideceğim, vatanım için gerekirse şehit olacağım ve şehitlik makamına ermek istiyorum diyen bir doktor Bedruhi Selman var. Onun hayat hikayesi ilginçtir, sonra ele alırız. Bu arada Gamer Bey, biz konu başlığımıza dönerim. Bu konular, benim çenem düştü gene, kusura bakmayın. Sedef Hocam böyle çok hassas olduğum bir noktadan konuyu açınca asıl müfredatı unuttuk. Buyurun lütfen.
Teşekkür ediyorum. Dostlar hoş geldiniz. Bugün ben aura konusunu kısmen paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Eğer bir sorunuz vesaire olursa da tabii ki sorulabilir, özellikle soru bölümünde. Aslında aura nedir diye soracak olursak, aura beden etrafında bulunan, şuurlu varlıkların etrafında bulunan, bir zarf gibi etrafını saran, manyetik, renkli bir enerji alanıdır. Bu enerji alanında titreşim ve ışınma söz konusu bu. Genel anlamda çıplak gözle görülme şansı yoktur. Ama uyur gezerler tarafından veya özel şartlar dahilinde çıplak gözle de görülebilir. Ayrıca krilyan fotoğrafçılığında ise auranın fotoğraflanması da sağlanmıştır. Şekil anlamında genel olarak oval bir tarza sahiptir. Üç ayrı şekilde inceliyor genel olarak kitaplar ve bu arada paylaştığım bilgilerin birçoğunu Ergün Arıktal Bey'in yazmış olduğu metafizik terimler sözcüğünden çalıştık. Bunu da kaynak olarak belirtmek isterim. Eğer uygun yani isteyen olursa oradan da okuyabilirler. Üç ayrı bölümden oluşur aura. Bunun ilk kısmı yaklaşık bedenin hemen etrafındaki yarım santimetrelik genişliğe sahip olan eterik çift olarak tanımlanan birinci bölgedir. Bu bölgede genellikle hastalık durumları ve hastalık durumuna göre birazcık genişleme söz konusu olabilir. Renk olarak genel anlamda tatlı kırmızı veya mavi renkte bulunurlar. Bunun hemen dışında bulunan yani eterik çiftin hemen dışında bulunan iç aura kısmı vardır. Burası zaman zaman durumlara göre silikleşebilen bir bölgedir ve 3 ila 8 santimetre aralığında genel anlamda bulunur. Bunun dışında ise en dışta dış aura olarak tanımlamış olduğumuz ve genişliği sınırsız olan bir bölüm vardır. Bunların haricinde bedenin etrafını saran kısımların haricinde yine aura olarak tanımladığımız bazı bir ortaklaşa durum söz konusudur. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Spiritüel celselerde hazurunun bulunmuş olduğu, hazurunun etki, sempati, ahenk ve anlayış birliğini bir arada tuttuğu etkiye aslında aura olarak da tanımlanır. Böylece bu ahenk ve anlayış birliğinin uygun olan etkilerin bir araya gelişi olumlu yönde veya olumsuz yönde veya gelmeyişi olumsuz yönde auranın gücünü veya etkisini değiştirebilir. Aynı şekilde sadece celselerde değil, en küçüğünden başlayıp aile, iş yeri, semt, şehir, ülke gibi toplulukların da aslında oluşturmuş olduğu uygunluklar mevcuttur ve bu şekliyle de aura olarak tanımlanır ve gitgide genişleyerek bir etki kuşağı olarak da görülebilir. Auranın genel anlamda artışını sağlayabilmek tecrübe, bilgi, düşünce, anlayış ve vicdan seviyesinin incelmesine bağlıdır. Eğer bu seviyelerdeki şeylerimiz artarsa kendi auralarımızda artacak etkileri de buna göre değişecektir. Aura aynı zamanda dış gelen etkilerden de tesirler yani gerek içten gerekse dıştan olan tesirlerden etkilenir. Dolayısıyla ruhsal varlığın halini yansıttığı gibi beraberinde dıştan gelen bazı tesirlerle de değişikliklere uğrayabilir. Bu değişiklikler gerek büyüklük gerek titreşim ve frekans değişikliği ve renk değişikliği olarak karşımıza çıkar. Parlak renkleri genel anlamda olumlu hal ve sağlık göstergesi olarak değerlendirilirken mat renkler olumsuz hal ya da sağlıksızlık anlamında veya hastalık anlamında değerlendirilebilir. Bu kapsamda bu özelliklerinden faydalanıp aslında Rusya'da bu bilim adamı Doktor Peter Petrovich Gariev ilginç örnekler geliştirmiş ve güzel şeyler yapmıştır aslına bakarsanız. Bu özelliği kullanarak yani aslında şöyle bir özelliği kullanarak nasıl ki insanın halinin veya sağlığının veya varlığın halinin veya sağlığının etkisi auraya yansıtılıyorsa auranı ya yapılan etki de sağlığı veya o ruhsal halini değiştirebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla bu özelliği kullanarak Dr. Peter Garrier yapmış olduğu çalışmalarda bu auranın titreşimlerini ses haline dönüştürmeyi başarmıştır. Ve bu ses haline dönüştürülerek genel anlamda tekrar bu sesi dinletip geçmişte, yani sağlıklı olduğu zamanki ses bu etkileri sese dönüştürüp bu sesi dinleterek birçok hastalığın iyileştirmesini sağlamıştır. Bu konuda internet ortamında gayet güzel bilgiler vardır. Buyurun Alişan Bey.
Üstad, tam da bu noktada ben o cümlemi tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Ruslar bu konuda, bu konularda enstitü kuracak seviyede çalışmalar yaparken bizim daha birçok sağlık yöntemleri konusunu bile daha yeni yeni yani bu Batı'nın dayattığı fizik ve üç boyutlu kavramların içerisine bizi sokuşturduğu tıp bilimi diye bize ısrarla sanki başka çare yokmuş gibi, özellikle son 50 yıldır elimizin kolumuzun bağlandığı olayı düşünürsek, benim feryadımın, benim neden bizde bu alanlar bilimsel bir disiplin olmuyor şeklindeki üzüntümün daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Bu verdiğin örnek açısından Gamer Bey, işte bilimsel disiplin, bilimsel disiplin diye tepinmemizin, hatta yakarmamızın, feryat etmemizin sebeplerinden biri bu. Adamlar enstitü kurmuş. Yani Kirlian fotoğrafçılığı o kadar eski bir konu ki, konuşmanızı bölmek istemezdim ama hakikaten iç acısı haline geldi bu konu bize. Yani bütün dünya kullanıyor, biz hala aynı solucan gübresi. 80 yıl önce bütün dünya kullanırken biz daha, neyse konuyu dağıtmayayım. Buyurun lütfen.
Teşekkür ediyorum. Çok doğru söylüyorsunuz Alişan Bey. Gerçekten bu konu işler acısı. Bunun herhalde sorumlularından biri de yine bizleriz diye düşünüyorum. Hani kendi üzerimize düşeni biz yaptık mı sorusunu, ki bu anlamda yapılan bu çalışmayı da gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Alişan Bey ben yaptım diyor, haklıdır. Biz henüz yapma adayıyız, yaptım diyemeyeceğim, kendi adıma yapmak için gayret gösteriyorum diyebiliriz. Aslında konuda çok fazla bir şeyimiz de kalmadı. Aura konusunda genel olarak benim aktarmak istediklerim bunlar. Ama ilgilenen arkadaşlarımız Dalga Genetik Dil Bilimi Enstitüsü olarak da arayabilirler. Veya Linguistik veya Wave Genetics diye de bakabilirler. Doktor Garrier çok ilginç, gerçekten müthiş. Yani bir bazı fotoğrafları, gençlik ve sağlık fotoğraflarını da kullanarak sese dönüştürmüş olduğu bu şeyleri, etkileri tekrar dinleterek çok ciddi hastalıklara, hiç yani oluşmayacak, iyileşmeyecek denilen hastalıkları iyileştirdiğine yönelik bilgiler mevcut. Yani bu konuda detaylı bilgi de internetten bulunabilir diye düşünüyorum. Benim paylaşmak istediklerim şu anda bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Alişan Bey.
Usta, senin anlattıklarından aklıma bir soru geldi. Şimdi konuyu şifaya ve sağlığa da getirdiğim için söylüyorum. Şimdi aura konusunda genel literatürde bu tür bilgiler paylaşılıyor. Evet, var yani şey, fakat benim bireysel anlamda yaptığım bir takım hem tecrübelerim hem de çok da yazılı kaynaklarda olmayan, buna kısmen Ergün Arıktal biraz girmiştir ama çok da detaylandırmamıştır. Böyle bir iki cümleyle geçiştirdi gibi geliyor bana. Aura kavramının içerisine biyoenerji dediğimiz bir alanı da koyuyor. Yani insan vücudunun hemen içerisinde. Ama benim kafamda bu şekilde tam oturmuyor açıkçası. Yani etkilenen kısmında aura kelimesi çok yerinde durmuyor gibi. Hep etkileyen kısmında, belki de bu benim eksikliğim demem. Ama bunu insan bedeninin etrafındaki fizik alemden bahsediyorum. enerji alanlarını etkilenen ve etkileyen diye ayırdığımız zaman aura bunu her ikisini de kapsar şeklinde tanımlamak, gerçi Ergün Bey de böyle tanımlamış ama benim orada katılmadığım noktalar var. Yani aura kavramının içerisinde çünkü o zaman ego ve nefis ayrımı noktasında ve birazdan obsesyon konusunda konuşalım, onun üzerine ben tekrar. Yani obsesyondaki bilgileri de ele alıp aura ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman auranın etkileyen noktasında kaldığını, biyoenerjinin ise etkilenen noktada kaldığını ya da belki de başka bir kavram üretilebilir. Bilimsel anlamda söylüyorum. Yani hepsine aura diyeceksek o zaman etkilenen ve etkileyen alanları tekrar kendi içinde bir tasnif etmek gerekebilir. Bunu bir çalışmakta yarar var tabii ki. Evet değerli arkadaşlar, bu konularda sorularınız ya da eleştirileriniz, katkılarınız olursa lütfen el kaldırın ya da konuşma talebinde bulunun. Sizlerin de değerli katkılarını bekliyoruz. Neden derseniz bu sohbet odaları daha sonra sezgiselakil.com'da yayınlanıyor. Ve bizler tekrar bu sohbet odalarına oturuyoruz, birkaç kez dinliyoruz ve buradan notlar çıkartarak o kitabın oluşması noktasında başlıklar oluşturuyoruz, tartışmalardan vesaire. Bu anlamda da sizin sorularınız, yorumlarınız, eleştirileriniz, katkılarınız o kitabın oluşmasında da ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Sedef Hocam buyurun.
Hocam bu aura konusu benim de yıllardan beri ilgimi çeken bir konu. İnsanların genel olarak auralarının olduklarını ve bunların çeşitli renklerde olduklarını, üzüldükleri zaman, hasta oldukları zaman her ne kadar mat diye ifade edilen renkler olsa da insanın ruhen kötülüğüyle bağlantılı olarak siyah dalgalanmalar, oklar diye dışarıya çıktığını birçok yerde okumuştum. Dalgalanmalar hastalıklarla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki her organın kendine ait bir frekansı olduğu gibi bağışıklık sistemimizin de bir frekansı var. Ve de yaşam enerjisi denilen enerjinin de bir frekansı var. Yani varoluşumuzun en büyük nedeni, hani Gamer Bey bahsetti, daha önce sağlıklı auraları sese döndürmek bir an bir yerde titreşimleri elle tutulabilir, duyulabilir hal, elle tutulmadan ziyade duyulabilir hale getirme anlamı taşıyordu. Böyle olunca da vücudumuzdaki organların nasıl frekanslarla en iyi hale geldiği, hastalıkların teşhisinden tedavisine kadar uygulanması mümkün kılındı. Kılındı diyorum çünkü bugün frekansla iyileştirme diye bir bilim dalı ortaya çıktı. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde kanser hastalarını, İstanbul'da birçok yerde frekansla kişileri iyileştirme şekilleri uygulanmakta. Hatta burada Gülcihan Hanım'ı zannediyorum adı, Almanya'da bu işle uğraşmış bir arkadaşımız var internette. Bunlar yapılabiliyor. Yapılabiliyorsa niye bizler hala doktorların işte direkt kan tahlili yapacaksın, bilmem ne tahlili yapacaksın, toma çektireceksin, şunu yapacaksın, EKG çektireceksin diye olmadık bir yığın radyasyon yalayan aletlerle hastalık teşhisine yönelmelerini hala anlamış değilim. Sizin yani sıkıntılarınız bu konuda, sizin hissettiklerinizden farklı şeyler hissetmiyorum. Çünkü uygulanıyor. Niye yaygınlaştırılmıyor? Benim katkım bu kadar olacaktır.
Şenol Hocam yanlış anlamayın. Size de geçer nazımız da hani çok beklettik diye söylüyorum. Buyurun.
Önemli değil. Şöyle metapsişik terimler sözlüğünde Ergün Arıkçal'ın şöyle yazıyor hemen daha başta. Diyor ki insan vücudunu Yani hayvan, bitkiler de bunun içinde. Yani beşer diyebiliriz. Bir zarf gibi saran ışıklı haleler. Yalnız şurası şimdi önemli. Emanasyonlar topluluğudur. Bu emanasyonlar topluluğunu açar mısınız? Daha iyi anlayabilmemiz için.
Şenol Bey, soru olarak mı sordunuz?
Evet.
Işıma desek olur mu ona? Yani çünkü emanasyon dediğiniz zaman işin içerisine, yani kelime anlamı anlamında radyasyon olarak girersek iş başka yere gider gibi düşünüyorum. Işıma ya da enerji alanları dememizin sebebi o. Oradaki belki bir kademeleşme ele alınabilir. Sedef Hanım'ı... İşte,
tam da merak ettiğim bu. Burada kastedilen ne emanasyonla? Işıma denmemiş çünkü.
Orada işte etkililik anlamında söylüyorum. Yani şu anda bir odadaki lamba etrafta ışıma yapar ve o ortamı aydınlatır ama biz zannederiz ki lamba bizi etkilemiyor. Yani sadece ortamı aydınlatıyor. Ya da işte görünür hale gelmesinin dışında bir şey yokmuş gibi. Işıma kavramı, o yüzden radyasyon dediğimiz zaman radyasyonun bizdeki karşılığı farklı. Yani efendim radyasyonun zararsızı da var desek konu bambaşka bir yere gider. O nedenle ışıma, hani biraz daha Türkçe'ye çevirerek Sedef Hanım'ın katkısını da alalım. Tekrar bu insan bedeninin etrafındaki enerji alanları konusunu ben müsaade ederseniz bir tekrar soru işaretleriyle birlikte, kafamdaki soru işaretleriyle birlikte paylaşayım. Buyurun Sedef Hanım, ORB'ydi galiba değil mi? Sedef Hanım müsait misiniz?
Mikrofonum kapalıymış, özür dilerim. ORB nedir? ORB bizim etrafımızda gördüğümüz, bazılarının gördüğü renkli yuvarlak kürelerdir. Ve ben bu küreleri oldukça uzun zamanlardan beri görüyorum. Şöyle ki mavi renkli, ortasında sanki yaşayan bir varlık varmış gibi hareket ediyor. Ya da yeşil renkli ya da beyaz renkli, küçük büyük boyutlarda olabiliyor. Karşınıza dikiliyor bunlar böyle. Bazen çok uyurken, uyuyacağınız zamana yakın yanınıza bile geliyor. Kötü varlıklar değil, varlık olarak da adlandırmıyorum bunları. Plazma varlık diyebilirim bunlara, plazma görünümünde. Ve eğer hastaysanız size enerji veriyor, tedavi ediyor. Bunu da deneyimlediğim için biliyorum. Çok ağır bir ameliyat geçirmiştim. Bacağım tutulmuştu. Ve yatak odamda bunlardan 5-6 tane sürekli görüyordum ama. Ha, ilaçlara bağlı halüsinasyon mu görüyordunuz derseniz eğer, ilaç kullanmadım. Çünkü ilaçların hiçbir çaresi olmadığını bildiğim için ilaç kullanmadım. Dayanaraktan kendi kendimi de birçok konuda tedavi eden bir insanım. Bunların varlıklarını da biliyorum ve benim arkadaşlarım, dostlarım evlerinin etrafında sürekli bunları gözlemliyor. Özellikle şey tarafında, barla tarafında yağmur gibi yağarlar gökyüzünden.
Barla dediğiniz ıslakta eğirdir barla.
Evet.
İlginç. Evet. Şimdi o zaman bunda bir iki soru daha soracağım, müsaitseniz. Uygun mudur?
Tabii ki hocam, sorabilirsiniz.
Şimdi cümlelerinizin arasında şöyle geçti. Böyle yuvarlak mavi küreler gibi. Ve,
küre gibi, evet. İçinde hayat var. Hayat, yok, onu yok. Görüyorsunuz kıpır kıpır.
Oraya geldim. Şimdi bir canlılık hissi de aldım dediniz. Yani evet. Burada canlılık hissi derken şimdi biliyorsunuz artık teknoloji de ilerledi. Anlatabilmek için söylüyorum. Bir lazer topunun da kendi içinde aşama ışımalar var. Hologramda da oluyor falan filan ama sizin buradaki canlılıktan kasıt bir enerji yoğunluğu şeklinde mi, yoksa şuurlu bir varlık şeklinde mi?
Hayır, şuurlu varlık değil, enerji yoğunluğu.
Ha, tamam.
Ama şuurluluk şuradan geliyor. Hasta olduğum zaman, bedenim güçsüz olduğu zaman bunları görüyorum. Bakın biraz önce odamda gördüm. Biraz önce küçük bir tane gördüm, gördüğüm gibi yok oldu, bir daha da gelmedi. Böyle bir durum da var. Ha, siz de bazıları diyebilir, siz deliriyorsunuz. Bunların internette resimleri de var.
Yok artık.
Efendim?
Bakın. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasındaki bir madde skalasında şu var diyene yok kardeşim saçmalıyorsun kafayı mı yedin denmez. Bu saygısızlıktır doğrudan. Sadece o kişiye sorular sorulabilir ve doğru ve tutarlı bilgi noktasında bir şeyler anlaşılmaya çalışılabilir ama bu şu anlama da gelmez. Bir kişi böyle bir şeyi gördüğü ya da hissettiği ya da duyduğu her neyse bu bunu tutarlı bir şekilde anlatamadı deyip o konu yine reddedilmez Sedef Hanım. Yani o yüzden bunları lütfen bu tür şeylere hiç birim vermeyin. Siz 1000 birimlik bir şeyin 1 biriminden bahsedersiniz ama o 1 birim başka insanların gördüğü ya da algıladığı başka şeylerle bir araya gelince anlamlı ve tutarlı bir olay haline gelebilir. Yani biz her paylaştığımız şeyi %100 doğru ve ispatlamak durumunda değiliz. Ama burada önemli olan konu şu. Şöyle deseniz demeyeceğinizi biliyorum. Ya Ali İhsan Bey bakın bu ortlarla benim de aram çok iyi. İstiyorsanız size de 3-5 göndereyim. Gönderse Sedef Hanım. Gönderdikten sonra bende hiçbir değişiklik yok. Sedef Hanım göndermediniz mi? Ben gönderdim, gönderdim de sen ilkel olduğu için anlamamışsın. Gibi bir cümleye dönmüyorsa, konuşmaya dönmüyorsa bu bir mesele değil. Anladınız değil mi ne demek istediğimi?
Şimdi fotoğraflarını şeyde yayınlayacağım arkadaşım. Odanın altına asıyorum. Bunlar var, gerçek. Orp mağarası bile var, görenler var, renkleri var. Hatta renkleri hakkında şöyle bir bilgi var. Pembe, kırmızı, koyu kırmızı, ondan sonra sarı, ondan sonra yeşil, mavi, beyaz, gri. Ben bunların içinden yeşilini gördüm, beyazını gördüm ve benim asıl her zaman için gördüklerim mavi, fosforlu bir mavi içinde pembe bir hayat varmış gibi. Düşünün, plazma bir şekilde bunlar benim odama da gelir, yanıma da gelir. Bazı insanlar seslerini bile duyduklarını söylüyorlarmış. Ben ses falan duymadım hiç. Bu konuda yalan söylemek istemem. Şöyle bir tane de değişik farklı görüntüler var. Şimdi odanın altına koyuyorum bunları. Lütfen oradan izleyin Ali İhsan Bey.
Teşekkür ederim Sedef Hanım. Dediğim gibi yani hiçbir şeyi ispatla yükümlülüğümüz ya da vay bir şeyden bahsettim bana deli derler falan bunları biz artık kenara bırakıyoruz biliyorsunuz. Bütün mesele şu, bizim kriterimiz ne? Bu alanda bir konu başlığı açılıyorsa ve bilinmeyen bir konuysa, mesela bilinmeyen derken çok bilinmeyen diyelim, o zaman sizin buradan bir maddi menfaatiniz yoksa, manevi bir menfaatiniz yoksa, işte dediğim gibi Ali İhsan Bey siz benim banka hesabımı gönderiyorum gibi cümleler kurmuyorsanız burada keyifle dinleriz. Orada bir problem yok. Hani siz dediniz ya bana deli diyebilirsiniz diye. Yok böyle bir şey.
Tabii ki yani denebilir. Neden olmasın Ali İhsan Hocam? O kadar çok farklı ithamlarla karşılaşıyorum ki hayatımda. O yüzden ben o hoşgörüyle de davranabilirim. Bakabilirsiniz şimdi 2 tanesini şeyde yayınladım. Bakın içlerinde hakikaten hareket halinde olduğu imajını veren fotoğraflar var. Ve bunlara orp deniliyor. Bunlar dediğim gibi Isparta'nın Barla sınırları içinde gökten yağıyorlar. Enerji topları da olabilir. Bir şey diyemem. Bakın ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Ama benim algıladığım plazma içinde enerji var. Ha varlık derseniz varlık değil, kesinlikle değil. Ne sesini duydum, ne zararını gördüm, ne ama faydasını gördünüz mü derseniz evet, sağlık veriyorlar. Buyurun.
Alıp şöyle yapalım. Burada ben sadece sizin söylediklerinize muhalefet olsun diye söylemiyorum tabii ki, biliyorsunuz zaten.
Hayır hocam. Kesinlikle öyle düşünmüyorum.
Şimdi tabii ki böyle şeyleri görüyor olmanız zaten olmayacağını iddia etmek bir saçmalık. Az önce de söyledim. Eksi sonsuz artı sonsuz arasındaki bir madde skalasında şu vardır ya da bu yoktur demek kimsenin haddine değil. Bu anlamda örneğin sağlık sadece sorgulayıcı düşünce örneği olsun diye söylüyorum. Siz sağlık verdiğini düşündüğünüze göre burada iki şey söz konusu olabilir. Bir, gerçekten bu bir duru görü melekesinin ya da başka bir melekenin tezahür etmesiyle maddenin başka hallerine, o mum deneyindeki başka renkleri görmek gibi başka hallerini gözlemleyip sonra da bunların sağlık vereceğini düşünüp sağlığımıza kavuşabiliriz. Yani presobe etkisi dediğimiz, belki de doğrudan sağlıkla ilgisi olmasa da tamamen onların o güzel görüntüsü veya hani bir güzel doğa manzarasını seyreder, içimiz açılır ya, bunun gibi. Olayın psikolojik tedavi noktasında da etkileri olabildiği gibi gibi gibi. Bu böyledir demiyorum, yanlış anlamayın. Ben sadece soru işaretlerini sıralıyorum ki, çünkü yukarıdaki başlık gene bilimsel bir disiplin olarak konuyu ele alalım diye. Şöyle yapalım, sizin bu çalışmanızı uzun yıllar ben de ruhsal şifa konusunda çalışmalar, araştırmalar diyelim yaptım. Daha sonra bir ortamda veya sizinle biz bu konuyu bir konuşalım. Benim için çünkü yeni bir konu. O anlamda da belli bir yere getirmeye çalışırız diye düşünüyorum. Uygun görürseniz Sedef Hanım.
Hiç şeyi yok hocam, mahsuru yok. Çünkü bu nasıl söyleyeyim, bana denk gelmiş ve bazı arkadaşlarım da kendileriyle ilgili, Sedef Hanım bunlardan siz bahsediyorsunuz da ben bunların içinde zaten yaşıyorum deyip anlık fotoğraf çekip bana yollamış arkadaşlarım var.
Ha, fotoğraflar çekilebiliyor, doğru mu anladım?
Evet.
Yani paylaştığınız şeyler gerçeklikten fotoğraf kesitleri, tabii, yoksa bir modelleme değil.
Tabii. Arkadaşım yolladı, resmini yolladı. Konuşuyorduk bu şekilde. Benim burada dedi dolu var dedi. Şimdi size resmini yollayayım bunun dedi. Ve gerçekten çekti ve yolladı.
Tamam. Şöyle yapalım. Bu arkadaşınız Türkiye'deyse, Gamer Bey bu konulara meraklıdır. Zaten burada el sallayıp duruyor. Ben gideceğim diye. Barlayı durun. Zaten zıpladı. Onun derdi balık tutmak. Ben bunu inanmış gibi görüneyim ama balık tutmak için gideceğinden eminim. Bu konuyu
vallahi
da merak
ne için giderse gitsin, bir gece gecelesin orada, görsün o zaman o varlıkları ya da plazma oluşumları gözlemlesin derim ben.
Tamam. Zaten el kaldırıp duruyor. Ben gidip araştırayım bu konu diye. Neyse
tabii
balık
olsun. Önce internetten bakın, ben size odanın altında iki tane yayınladım foto. Bunların çeşitlilikleri ve yağış şekilleri. Ben bu kadar yoğun bir yağışla karşılaşmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim olduğum ortamda 5-6 taneyi geçmedi hiçbir zaman için. Ama renkleri beyaz değildi. Renkleri maviydi. Ortasında pembe, hayat varmış gibi bir enerji kıpraşmaları vardı ve ben bunları genelde hep hasta, ruhsal olarak da üzgün, yorgun olduğum zamanlarda bana destek olarak var olduklarını düşünmüşümdür. Geldiler derdim kendi kendime. Gene bana yardım etmek için geldiler derdim. Ama bunlar enerjiydi. Yani herhangi bir varlık olarak kesinlikle addetmiyorum.
Tabii zaten bendeki bilgilerle de çatışmıyor, onu söyleyeyim öncelikle. Zaten öyle bir şey olsa biliyorsunuz benim tarzımı.
Biraz geri görüyor. İnnetim ne diyorsunuz? Sedef Hanım diye.
Estağfurullah. Doğrudan.
Yok, biliyorum, biliyorum bu böyle olacağını biliyorum Ali İhsan Bey. Ben kiminle konuştuğumu, ne konuştuğumu farkındayım. Yani afaki bir durum söz konusu değil. Bunu ısrarla altını çiziyorum. Afaki bir durum değil bu.
Yok, şaka yapmak için söyledim. Yani evet, ciddiye almayın.
Ay beni tanısınlar, bilsinler. Ha, o Sedef Hanım orkları da görüyormuş gibi böyle bir tasam yok benim. Çünkü görüyormuş deseler benim için ne değişecek, görmüyormuş deseler ne değişecek. Ben bunları yaşıyorum zaten.
Ya yani, hocam bana da öğret bu işleri de müridin olayım. Yani niye böyle yapıyorsun? Etme Allah'ını seversen.
Yok kendinizi seveyim. Onları müritlikle ilgisi olan bir durum değil. Onlar müritlikle ilgisi olan bir durum değil. Bu doğanın diyeyim, kainatın bizlere verdiği bir lütuf bir yerde.
Eyvallah, tabii ki. Dediğim gibi benim söylediklerinizde ben bir tutarsızlık görmedim, samimiyetle söylüyorum. Kendi araştırmalarım çerçevesinde de, deneyimlerim çerçevesinde de. Evet. Ama şey hoşuma gitti, yani bunun bize yakın bir bölgede de fotoğraf çekilebilecek seviyede olması ve göl kenarında olması Gamer Bey'i daha çok heyecanlandırdı tabii. Oltalarını da alıp gidip konuyu çok derinden çok derinden araştıracağını, oltalarıyla gün dibinde bile bunları araştıracağından zerrece şüphem yok.
Benim de yok. Araştırmacı bir kişilik olarak Gamer Bey'in bunu zevkle, sevgiyle, istekle yapacağına eminim. İnşallah başarılı sonuçlar da çıkar efendim. Bu arada ben de söylediklerimi sayenizde kanıtlamış olurum.
Estağfurullah, ne haddimize bir şey kanıtlamak, ve o anlamda söylemiyorum, yani sadece merak seviyesinde.
Örnek vereyim, bir kamerada ışık nasıl, hani kamerada bir fotoğrafı çekmek istersiniz ya, orada bir yuvarlak oluşu verir kameradan kaynaklı.
Evet, mercekten.
Evet, mercekten kaynaklı bir yuvarlak oluşu verir resmin sağında, solunda, altında vesaire. Ona benzer ama o değil.
Anladım. Gamer Bey konuyu oltalarıyla derin bir şekilde analiz,
araştırıyor diyorsunuz. Derin olta. Balık. Balık avıyla, kusura bakmayın. Özür dilerim. Buyurun efendim.
Sedef Hanım. Pardon Gamer abi. Sedef Hanım her gün mü çıkıyormuş barda?
Her zaman var.
Allah Allah. Ben gecede kaldım orada da bunlar bana denk gelmedi o zaman.
Evet. Barda özellikle benim çok samimi arkadaşım, dostum Barla'da oturuyor kendisi ve bana fotoğrafını dahi yolladı. Kendi içinde olmasa o fotoğrafı yollardım.
Hani Gamer abi o zaman o arkadaş konum atarsa, çünkü Barla'nın ben sol tarafta Sadıklar'da gece yedim kaç kere. Gündüz de gittim Barla'ya, gece de kaç kere gittim, ama bir konum atarsa belki bir bölgede olabilir. Yani Gamer abi sahilde bekleyip balık avında gelmedi tufan, bir haftada sen bak hayvanlara falan, yani bu sakat işler, konum atsın bence.
Karman çorman yapmayayım ben beyler. Olabilir yani.
Anlaşılmıştır. Sedef Hocam, ben o arkadaşın ismini biliyorum. Daha önce sohbet odalarında da sohbet etmiştim.
Tamam. Bravo. Zekanıza hayran oldum bakın şimdi.
Evet. Estağfurullah. Ara sıra böyle gün yüzüne çıkıyor. Bizim zekamızda var. En azından yokluğunu ispatlayacaklar.
Ya, zekamızda var demekle yani ne demek istiyorsunuz? Hayran oldum gerçekten. Bakın o bağı kurmak güzeldi. O bağı kurmak güzeldi.
Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım.
Çok fazla şey yaptık.
Evet, sohbet çok güzel. Ama obsesyon konusunu da işleyelim. Yarın mesai var çünkü. Sonra gerekirse odayı kapatırız, tekrar açarız. Mesai sorunu ya da uyku sorunu olmayan arkadaşlarla devam ederiz. Öyle yaparız olmazsa.
Sağ olun hocam. Buyurunuz.
Ben teşekkür ederim, ama dediğim gibi bahsettiğiniz konu şeyde benim bilgilerimle örtüşüyor, ama tanık olmadığım bir şeydi. Belki Neyse onu sonra baş başa konuşuruz.
Şimdi tamam oldu konu... oldu bu konuyu özel olarak konuşuruz. Tabii siz de araştırmaya bak araştırmış olursunuz daha çok bu anlamda.
Daha iyi olur. Evet Tufan Bey obsesyon konusu sizin konunuzdu. Değerli arkadaşlar obsesyon konusu gerçekten belki de bizim spiritüel akademi ya da bu konu neden üniversitelerde bir bilimsel disiplin haline gelmiyor diye feryadımızın en temel sorunlarından biridir. En temel başlıklarından biri. Çünkü şöyle, bazı konuların merak, eğlence, sosyal statü ya da maddi menfaat ya da umarsızca bunalım içerisine girmiş insanların sömürü aracı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan bu olay sadece bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin değil, insanlığın sorunudur. Bunun en ağır vakalarını şeyde gördük. Amerika'da hep bu örneği veriyorum. Bir tarikat üyeleri kuyruklu yıldız gelmişti. Belki hatırlarsınız. Epey önce işte uzun süre seyretti. O kuyruklu yıldızın 90'lı yıllardı yanlış hatırlamıyorsam. O kuyruklu yıldızın bir şekilde işte yörüngesi şu ana dek geldi. Dolayısıyla kuyruklu yıldızlar işte bizim atalarımız, tanrılarımız falan filan diye saçma sapan bir inançla o tarikat üyeleri bir gecede çoluk çocuk dahil hepsi birden intihar etti. Korkunç bir olaydı. Yüzlerce insan intihar etti. Sebebi de sapık bir inançla ve büyük ihtimalle o Amerika'daki tarikatın başında kim vardı hatırlamıyorum. O geri zekalının, o ahmak obsesif yaratığın etkisiyle bütün topluluğu da obsede ettiği için, çünkü topluluk obsesyonu da var, o insanlık için bir şeyler yapma potansiyeli olan çocukları da dahil yok etti. Obsesyon konusu bu anlamda çok ciddi bir konudur. Aynı şekilde Hitler'in yaptıkları veya bugün Netanyahu dediğimiz yaratığın, bakın samimiyetle söylüyorum, kesinlikle bu adam kötü değil. Kötü değil derken iğrenç de. Yani kötü kelimesi onu tarif etmeye yetmez. Ama bu şuur kapanıklığının, bu soykırım mı sanki normalmiş gibi anlatmasının ya da işte İsrail denen sözde devletçilik terör örgütünün, savunma bakanının askerlere hiçbir şeyden sorumlu olmayacaksınız demesinin arkasında samimiyetle söylüyorum kesinlikle bir obsesyon var. Yani Netanyahu denen o yaratığı karşıma otursunlar. Yarım saatlik bir celse çalışmasından sonra Netanyahu denen beşerin sıradan geri zekalı, ahmak, ilkel bir beşer olduğu, geri zekalı ciddi söylüyorum. Bunu bilimsel anlamda söylüyorum. Gerizekalıyı. Hakaret için kullanmıyorum. Tespit anlamında. Arka planda onu obsede eden yaratığınsa insanlıktan nefret eden belki de bu dünyada yaşarken bir takım ihtiraslarını tatmin edememiş ya da Rockefeller'ın sülalesinden ya da Rothschild'lerden birinin çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle obsesyon konusu asla hafife alınmayacak ve spiritüel konular ya da zikir gibi bazen duyuyoruz işte zikirdi, transalleriydi bazen görüyorsunuz yani din adına yapılıyor. İnsanlar böyle höyküre höyküre kendilerinden geçip çığlıklar atarak, kendilerini yerden yere atarak hiçbir normal çünkü tefekkür halinde ya da dini bir eğer huşu hali yaşıyorsa insan öyle kimse kusura bakmasın kafası kesilmiş tavuk gibi oradan oraya kendini duvardan duvara vurmaz. İşte bunların sebebi obsesyon dediğimiz belli kelimeleri yüzlerce binlerce kutsallığına inandığı belki de birkaç bin defa tekrar etmenin nöronlarda oluşturduğu hasarlarla yaşadıklarını anlamlandıramayacak hale gelip bedensiz varlıkların kontrol altına girilmiş halinden başka bir açıklama yok. Hiçbir zaman Netanyahu'nun ya da Hitler'in ya da diğer Epstein'ın, virüsçü bilin, Bunları hakaret için söylemiyorum ya da siyasi bir söylem asla değil. Bu hallerinin basit bir insan vicdanıyla bile rahatlıkla çözülebilecek sorunları bu adamların gerçeklik gibi paylaşmaları, hatta çıkıp gezegen 500 milyona insin gibi söylemlerin arkasında şunu ne olur unutmayın, ciddi anlamda bir obsesyon var. Yani bu insanları karşımıza alıp mantıklı bir şekilde konuşursam ya acaba vicdanı uyanır gibi bir şey asla mümkün değil. Ama tedavi mümkün. Tedavi mümkün. Bunları alırsınız. Spiritüel disiplin çerçevesinde önce ruhsal hastalıklar hastanesine kapatırsınız. Sonra tedavi süreci başlar. Tedavi sürecinden sonra duruma göre bakılır ne yapacağımıza diyeyim, o bende kalsın. Evet Tufan Bey, buyurun.
Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dostlar. Benim konum obsesyon. Latince'de obsessio diye geçiyor, obsesyon. Almanca, İngilizce, Fransızca'da obsesyon olarak geçiyor. Türkçe'de ise takınak veya obsesyon kelimesi de Türkçe'de kullanılıyor. Arapça'da habi anlamı birini deli etme. Psikolojide zihinde durmaksızın ortaya çıkan bir hazırlığın, bir imajın, bir çağrışımın, bir fikrin ya da meşguliyetin kendini gösterişi. Ruhçulukta dünyasal yaşantının devam ettirilmesi için duyulan aşırı eğilim. Obsesyonda bir bedensiz varlığın bir bedenli varlığa tasallutu vardır arkadaşlar. Bilgi seviye bakımından geri, bilgi ve gücünü nefsani maksatlar uğrunda kullanmayı benimsemiş varlıklar, bedenli bir varlığa derece derece nüfus eder ve onu etkisi altına alarak irade ve muhakemesini felce uğratıncaya kadar içsel hayatına girer. Bireysel olabileceği gibi, biraz önce Alistan Bey'in bahsettiği gibi, bireysel olabileceği gibi topluluk halinde de olabilir. Obsesyonun çeşitli dereceleri vardır. Bunlar iki bedenli, yani bir insanın bir topluma obsede etmesi. Biraz önce Alistan Bey'in söylediği. Bir bedensiz, bir bedenli. Tabii burada bir bedensiz, bir bedenli de obsesyon çift taraflı da olabilir. Yani bedenli, bedensizi obsede edebilir veya bedensiz, bedenliyi obsede edebilir. Ve iki bedensiz olarak obsesyonun dereceleri vardır. Obsesyonun en yaygın görüldüğü konumlar, biraz önce Aysan Bey'in bahsettiği gibi, bilgisizce yapılan celseler, zikir ve tekrarlar ve mantralardır. Bu obsesyon konusu hayvanlarda da vardır arkadaşlar. Ben kızım veterinerlikte okuyor. Mesela takıntı vardır. Obsesyon, obsesif bilmem ne diye tam Latincesini söylemişti ama mesela hayvanda devamlı bir yerinin kaşındığı bir yerini kaşımak ve hayvanın kendine zarar vermesi şeklinde gözükür. Tabi burada obsesyon, mesela benim fotoğrafımda keçiler var gördüğünüz gibi, hayvanlar da insanları obsede edebiliyor. Yani işte bütün maddesel varlığını bir hayvana bırakabilen insanlar duyuyoruz, görüyoruz. Veya işte neredeyse bütün evlerde kediler var. Yaşantısını sadece kediye, köpeğe göre uyarlayan insanlar var. Bu obsesyonun çeşitli bize gösterdiği, obsesyonun çeşitli tanımlarına uyan davranışlarda bulunuyor bu kişiler. Evladından bir de fazlaca o hayvana değer vermesi gibi. Obsesyonun en büyük zararı şu. Şimdi obsede edilen kişi, obsede edilen kişi, bedensiz varlık tarafından obsede edilen kişi bazen farkında olmayabiliyor ve başkalarını da, yani üçüncü varlığı da obsede edebiliyor. Bunun ileri derecedeki halleri normal düşünsel olarak iradesini tamamen ele aldıktan sonra bunun ileriki halleri işte farkında olmadan devamlı ayağını titretmesi, kendi hakimiyetinde olmadan kol hareketleri veyahut devamlı kapıya çarpma gibi tamamen vücudun iradesini kaybetmesi şeklinde aşırı derecelere varabiliyor. Benim obsesyon konusunda söylemek istediklerim bunlar. Tabii daha geniş araştırmak isteyenler yine Ergun Arıkdal'ın metapsişik terimler sözlüğünden veya Arisan Bey'in Düşündürtülmemenin Gücü adlı kitabından bu konuyu araştırabilir ve inceleyebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun.
Bu arada ben hemen ek bilgi vereyim Tufan Bey. Bahsettiği bu kitap web kitap olarak yayınlanmıştır. Herhangi bir gelir ya da bir ticari faaliyet değildir. Sezgiselakil.com'dan da bu kitabı rahatlıkla okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. O da zaten ticari bir site değil. Düşündürtülmemenin gücünden bahsediyorum ama Ergün Arıkdal'ın gerçekten bu anlamda çok ciddi bir parapsikolojik terimler sözlüğü bu spiritüel anlamda çalışma yapacak arkadaşlara ya da araştırma yapacak arkadaşlara gerçekten güzel bir bilimsel anlamda hazırlanmış literatürdür. Literatürdeki önemli köşe taşlarından biridir. Yine obsesyon konusunda Alan Kardec'in yine Obsesyon isimli bir kitabı vardır. Burada Tufan Bey gerçi şeyi söyledi, ayak titremesi sürekli şeklinde. Bazen bizler bunu yaparız. Yani bu illa her ayak titreten obsede olmuş anlamında değil. Buradaki Tufan Bey gerçi onu söyledi. Yani istemsizce, durdurmak istemesine rağmen durduramama hali. Yoksa mesela bazen elimizi kürtletiriz filan, neyse sağlıklı değildir ama. Veya sinirden ya da stresten gözümüz seyreyebilir, ayağımızı sallayıp durabiliriz. Bunlar başka şeyler tabii. Burada önemli olan konu şey, işte durduğunuz yerde kolunuz istemsiz bir şekilde hareket etmeye başlıyorsa, bunun gibi. Yani kontrolsüz, hatta kişi kendisi de şaşırır. Çünkü kendi iradesi kapsamında bir hareket değildir. Tabii bu istemsiz bir şekilde vücudun organlarının, ayakların, ellerin, kişinin durdurmaya çalışmasına rağmen durmaması hali. Ona dikkat edin. Yoksa kendiliğinden dalıp alışkanlık olarak işte ne bileyim tesbih çekme işi değil. Ya da ayağını sallama işi değil tabii ki. Kişinin durdurmaya çalışmasına rağmen durduramama hali. Bundan bahsediyor Tufan Bey. Burada tabii obsesyon dediğimiz süreç öyle bir günde vay ben bir celse çalışmasına katıldım ya da ne bileyim abdestsiz bilmem ne eşiğinden geçtim. Eyvah obsede mi oldum? Hayır, böyle bir saçmalık yok. Bu süreç ortalama ısrarlı bir şekilde 7-8 ay boyunca bu sapkın demeyelim ama cahil diyelim, cahil eylemlere devam edip 1-1,5 yıl sürede gerçekleşen bir süreçtir. Yani ben bir ruhsal celseye katıldım, bir ay sonra obsesyon bulaştı. Hayır, böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Çünkü hep söylüyoruz, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin koruması altındayken biz, hiç kimse kusura bakmasın, öyle cin geldi bana bulaştı, bilmem ne varlığı beni obsede etti, böyle bir saçmalık yok. Ama kişi ısrar ederse, ki genelde önce rüyalarda kabuslarla falan uyarılır bu kişiye, yani yaptığı yanlış neyse, işte ruhsal celse yapayım ben, sonra ne yapalım, gelecekle ilgili öngörülerde bulunayım, meşhur olayım ya da para kazanayım ya da şunu yapayım ya da bunu yapayım gibi çalışmaların sonucunda, daha doğrusu istek ne kadar ilkel ve kabaysa o celselere gelecek varlık da o kadar ilkel ve kaba olur. Burada önemli olan konu şu, obsesyona tutulan kişilerin kolay inanabilir, yani dini dogmalara çok bağlı olması. Hani her sakallıyı derviş sanma diye bir laf var. Efendim bir çalışma yapıyor veya işte bir trans hali içerisindeyken böyle Arapça kelimeler dökülmesi ağzından, vay ben ne oldum işte, evliya mı oluyorum, gayipten sesler mi duyuyorum gibi. Kutsal kitabımızda 600'e yakın ayette aklını kullan derken, aklını hiç kullanmadan sırf nefsine hoş göründü, meşhur olacağım, işte takdir göreceğim ya da ben seçilmişim gibi. Dün gene o sohbet odasında Allah'ım saçımı başımı yolacağım. 50-60 kişiye hitap ediyorlar ve diyor ki bu kişi seçilmiş, seçilenlerden aranızda da, yani o bilgi kitabı dedikleri kitabı okuduğunuzda aa evet ne muhteşem kitap derseniz seçilmiş oluyorsunuz, anlamadım derseniz o bilinç seviyesinde olmamış oluyorsunuz. Neyse, bu anlamda seçilmiş olmak. Hatta obsesyonun ileri vakalarında birileri vardı. Adam kimdi, ismini unuttum. Her neyse, kendini Mehdi Mesih zannetmek. Bunlar cidden insan psikolojisinin arka planında olabilir. Ha kişi ego seviyesiyle kendini ya acaba Mehdi ben miyim falan diye düşünse de, bir dakika der ya saçmalama. Mehdi niye ben olayım? Ya da Mehdi diye bir şey gerçekten var mı? Ya da Mehdi diye bir şeye ihtiyaç var mı? Gibi. Bu Mesih konusu nereden çıkmıştır? Hristiyanlıktan İslam dinine nasıl monte edilmiştir? Bunları araştırdığınız zaman bir dakika ya ben Mehdi olamam çünkü böyle bir şey yok diyebilecek ortalama bir akla sahip her beşer bunu tespit edebilir. Yani ben Mehdi'yim diye ortaya çıkmaz. Hatta Mehdi'yi de bıraktık, kendisinin Tanrı olduğunu iddia edenler falan olabiliyor. Ya da insanlara Tanrı sizsiniz gibi bir takım söylemlerle aşırı özgüven pompalayıp kişinin nefis murakabesi dediğimiz kendisinin yaptıklarını vicdani bir ahlakla sorgulamaktan uzak tutacak. Ben seçilmişim. Efendim ben Yunus Emre'nin enkarnesiyim. Efendim ben çok özel biriyim. İşte dünyayı kurtarmakla vazifelendim. Efendim ben işte şu kadar müridim var. Dolayısıyla ben şöyle bir adamım gibi kendi vicdani sorgulamasını ihmal eden beşer dediğimiz varlığın acizliğini unutan ve etrafın da dolduruşuna, teşvikine gelip kendinde bir takım uluhiyetler görme hali obsesyon için ciddi risk ortamları barındırır. Evet, bu konularda sorusu olan, katkıda bulunmak isteyen veya söyledik anlatılanlarla ilgili eleştiride bulunmak isteyen arkadaşlarımız olursa buyursunlar lütfen.